Ayrım 6.
Hikmet Paşa o giderken ardından seslendi. Efendim artık savaştaymışız gibi hareket ediyoruz. Milli Güvenlik Kurulu bugün akşamüstü 4 gibi harekat merkezinde toplanacak. Başbakan başını salladı. Kafası çok karışıktı. Saat 4'e daha vardı. Hemen gidip hükümeti toplamalı ve MGK toplantısı sonrası acil olarak meclise bilgi vermeliydi. Başbakan Genelkurmay Başkanlığı'nın kapısından çıkınca gazeteciler üzerlerine hücum ettiler. Ancak onun kendileriyle konuşacağını anladıkları zaman yavaşladılar ve kendi aralarında itişerek ön sıralarda yer tutma çabası içine girdiler. Sayın basın mensupları, çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Ancak şunu söyleyebilirim ki dün gece Irak'taki birliklerimiz ile Amerikan birlikleri arasında şiddetli çatışmalar meydana gelmiştir. Bunun sebepleri araştırılıyor. Olayın bir yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünmek istiyoruz. Dışişleri Bakanımız şu anda Washington'da ve Başkan Yardımcısı ile görüşecek. Umarım bu toplantı durumun kontrol altına alınmasını sağlayacaktır. Halkımızın sağduyulu olmasını, panik yapmamasını ve tarihine yakışır biçimde vakur olmasını diliyorum. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Başbakan ileri atılmak istedi ama gazetecilerin kurduğu barajı geçmek o kadar da kolay değildi. Sayın Başbakan, kayıp var mı? İki taraftan da kayıp olduğu söyleniyor. Ancak detaylı bir bilgi vermek için henüz zaman erken. ABD Büyükelçisi'nin ülkesine gittiği söyleniyor efendim. Doğru mu bu? Yorum yok. Efendim, savaşa mı girdik? Hayır, savaşta değiliz. Meclis bugün kapalı oturum yapacak ve Amerika'ya verilecek karşılığın boyutlarını belirleyecek. Sayın Başbakan, bu karşılık askeri mi olacak? Arkadaşlar, şimdilik bu olay üzerinde fazla konuşmanın bir anlamı yok. Lütfen sorumluluk içinde hareket ederek halkı gereksiz paniğe sevk edecek davranışlarda bulunmayın. Tayyip Bey önündeki barajı sertçe iterek açtı ve merdivenlerden hızla inmeye başladı. Kulaklarını sorulara tıkamıştı, yüzüne rahat bir ifade vermeye çalışıyordu. Ama gerçekten zordu bu. Gazetecilerin de yüzünü düşünceli bir ifade almıştı. İnsanlar sessizleşmişti. Hızla telefonları başına geçip haber merkezlerine haber ve yorum geçiyorlardı. Etki korkunç olmuştu. Başbakanın haberleri doğrulamasıyla bütün dünyadaki Türkleri bir heyecan dalgası sardı. Kimse yerinde duramıyordu. Henüz olayın gerçek boyutlarını kimse öğrenmemişti. Eğer çatışmanın boyutlarını bilselerdi neler olacağını, Türk toplumunun buna nasıl tepki vereceğini kimse kestiremezdi. Yurt dışındaki insanlar Türkiye'deki yakınlarını aramak için telefon hatlarını kilitlemişti. Almanya'nın telefon sistemi tamamen çökmek üzereydi. Acil aramalar dışında hiçbir telefon görüşmesini yapmak mümkün olmuyordu. Ülkede herkesin aklı karışmıştı. Ne zamandır Amerika'nın Türkiye üzerine oynadığı oyunlarla ilgili spekülatif haberler dolaşıp duruyordu. İnsanlar bu düşünceleri bir roman kurgusu gibi dinleyip hafızalarından silmişti. Şimdi bu hafızaların derinliklerine giren şeyler gün ışığına çıkmıştı ve gerçek bir korkunun temellerini atmaya başlıyordu. Garip bir heyecan dalgası sardı insanları. İş yerlerindekilerin çalışmak istemiyordu. Bir şeyleri hissediyor gibiydiler. Evlerine gitmek ve ailelerinin yanında olmak istiyorlardı. Henüz marketlere bir saldırı başlamamıştı ama ufak çaplı alışverişlerde insanlar daha çok gıda maddesi almaya eğilimli hale gelmiş gibi görünüyordu. Kimse panik içinde olduğunu belli etmek istemiyordu dışarıya karşı. 23 Mayıs 2007, saat 16.00, Kuzey Irak. Sessizliği bozan, kilometrelerce uzaktan atılan topların havayı yaran sesleri oldu. Deniz Piyade Tugayı'nın sıkışıp kaldığı siperlere yakın bölgelere düşmeye başlayan 155 milimetrelik top mermilerinin şarapnel parçaları siperlerin üzerlerine yağmaya başlamıştı. Patlamalar nedeniyle alandaki şehit askerlerin bedenleri tekrar ortaya çıkıyor ve siperlere kadar ulaşıyordu. Deniz Piyade Tugayı'nın direnişi gerçekten çarpıcıydı. Bu kadar süre dayanmalarını, dağınık düzende siper almış olmalarına ve karşı saldırı yapan taburun anlaşılmaz başarısına borçluydular. Rüzgar gitgide gücünü arttırıyordu. Uzak ufuklarda bulutların toplandığı görülebiliyordu. Deniz piyade komandoları siperlerden çıkıp dolaşıyorlardı artık. Üzerlerindeki parkalara sıkı sıkıya sarılmış halde koşar adım bir yerden bir yere giden askerler görülebiliyordu. Tümgeneral İhsan Paşa da bunlardan birisiydi. Üzerinde rütbesini belirtir hiçbir işaret kalmamıştı şimdi. Çıkarıp atmıştı onları. Otomatik tüfeği omzunda siperler arasında dolaşıp askerin moralini düzeltmeye çalışıyordu. Buna ihtiyaç vardı doğrusu. Siperlerinin girişinde generali gören askerler toparlanıyor, üstlerine başlarına çeki düzen veriyorlardı ve yüzleri gülmeye başlıyordu. Herkesin üzeri çamur kaplıydı. Askerlerin neredeyse tamamı çarpışmanın içinde yer almıştı. Top mermileri korkutmuyordu İhsan Paşa'yı. Zaten siperlerin içine düşmüyordu mermiler. Bu işte bir gariplik var diye düşünüyordu sürekli. Çok dar bir alanda sıkışık düzende savunma oluşturmuştu. Yapılacak fazla bir şey de yoktu doğrusu. Ağır silahların ön siperlere yerleştirilmesini istemişti. Bir 35 milimetre uçak savar vardı ellerinde ve önceki geceki çatışmada mermilerinin çoğunu kullanmışlardı. Zırhlıların hepsi imha edilmişti. Tank savar roketleri tükenmiş vaziyetteydi. Tekrar saldırı olursa kurtulmaları mucize olurdu. Eliyle belindeki silahı tuttu. En son onu alacaktı eline. Son mermiyi kendisine saklamıştı. Teslim olmayacaktı Amerikalı askerlere. Böyle bir şeref bahşetmeyecekti. İhsan Paşa yanındaki korumaları uzaklaştırıp bir kayanın üzerine oturdu. Soğuk ve ıslak bir taş parçasının üzerindeydi. Bir sigara yaktı. Sigaranın ucundaki ateş içini ısıtmıştı. Aklı karışıktı. Neden böyle bir çatışmanın içinde yer almışlardı? Amerikalılar ne istiyordu Türkiye'den? Ana vatanı düşündü. Kim bilir oradaki insanlar neler hissediyordu. Duymuşlardır her şeyi herhalde. Kahretsin diye düşündü. Ordu teyakkuzdadır ve belki de kendilerini kurtarma planları yapıyordur diye bir umut ışığı belirdi kalbinde. Ama o hızla uzaklaştırdı bu duyguyu. Çölde serap görmeye benziyordu bu düşünce. Yardım gönderilmemesini kendisi istemişti. Düşünceli haldeydi. Başını kaldırdı. Karşısında askerler vardı. Subaylar, erler. Gözleri ateş gibi parıldıyordu. Bir şeyler yapacakmış gibiydiler. Komutanım diye atıldı subaylardan birisi. Biz arkadaşlarımızla konuştuk ve sizi bu cehennemden çıkartmak istiyoruz. İhsan Paşa daha fazla kendisini tutamadı. Gözleri doldu. Elini yumruk yapıp kendisine hakim olmaya çalıştı. Konuşamıyordu. Başını hayır anlamında salladı. Komutanım, siz bu ülke için önemlisiniz. Eğer bu çatışma bir savaşa dönüşürse Türkiye'nin size ihtiyacı olacak. Oğlum, sen ne dediğinin farkında mısın? Ben sizi burada bırakır gidersem bir daha kimsenin yüzüne bakamam. Komutanım, İhsan Paşa eliyle susturdu subayı. Ya hep ya hiç çocuklar. Ölürsek beraber öleceğiz Allah'ın izniyle. Askerler başlarını öne eğdi ve sessizce dağıldı. Top mermileri artık düşmüyordu. Amerikalıların Türk tugayının sinirlerini germek ve siperlerini delmek için yaptığı bir baraj ateşiydi bu. Çok hareketli saatler başlamak üzereydi. Askerlerden bazıları ellerini gözlerine siper etmiş uzaklara bakıyorlardı. İhsan Paşa'nın dikkatini çekti bu ve hemen onların yanına gitti. Uzakta havada küçük bir nokta vardı, kendilerine doğru yaklaşıyordu. İhsan Paşa dürbünüyle dikkatle o noktayı incelemeye koyuldu. Bu bir uçaktı ama saldırı uçağı değildi. C-130 oldukça yüksek bir irtifadan Tugay'ın bulunduğu bölgeye yaklaşıyordu. İhsan Paşa bunu pek önemsemedi. Küçük bir ulaştırma uçağıydı. Büyük ihtimalle kendileriyle ilgili bile değildi. Ancak yine de uçak savara hazır olması emrini verdi. İhsan Paşa'nın içini bir huzursuzluk kapladı. Uçak gittikçe ufukta büyüyordu ve nedense bu zararsız görünen uçağın görüntüsünden hoşlanmamıştı. Yaklaştıkça sıradan C-130'lardan farklı bir görüntüsü olduğunu fark etti. Bu modifiye edilmiş bir uçaktı. Bunu biliyordu İhsan Paşa. C-130 uçakları yerdeki birliklere saldırmak için ağır silahlarla donatılmıştı. Ancak bilinen bir modifiye edilmiş C-130J'nin bir Tugay'a saldırması saçma olurdu. Nispeten düşük irtifayı kullanması gerektiği için kolaylıkla vurulurdu. Ufukta görünen uçak da bunun bilincinde olarak çok yüksek sayılabilecek bir irtifada uçak savar silahlarının menzili dışında uçuyordu. İhsan Paşa ve yanındaki subaylar dikkatli bir şekilde uçağı takip etmeye başladılar. Uçak belli bir mesafede burnunu iyice aşağı çekip değişik bir manevra yaptı. Bu dalışın hemen ardından büyük siyah bir kütlenin uçaktan ayrıldığını fark ettiler. Uçak siyah kütlenin ayrılmasının hemen ardından sağa kırarak geldiği yöne doğru sert bir manevra yaptı. Tam bu sırada daha uzaklarda başka uçakları fark ettiler. Yavaş yavaş havada süzülerek siperlerin üzerine doğru yaklaşıyorlardı. İhsan Paşa az önce hissettiği kötü duyguların gerçeğe dönüştüğünü görebiliyordu. Bunu ondan başka gören var mıydı gerçekten emin değildi. Generalin tüyleri diken diken oldu. Uçaktan ayrılan kütle gökyüzünü yararken korkunç bir ses çıkartıyordu. Birliğin bulunduğu alana hızla yaklaştığını fark etti. Siyah kütle kontrol ediliyor gibiydi. Düz bir yol takip etmeden hareket açısını zaman zaman değiştirerek ilerliyordu. Havada kayarak Tugay'ın üzerine doğru geldi. Bir anda kanatları açıldı. Cisim gittikçe korkunç bir hal alıyordu. Yavaşlamasıyla beraber hareket kabiliyeti arttı ve uzaktan kontrol edildiğini belli eder şekilde sert bir açıyla dönerek yere doğru bıraktı kendisini. Yerin yaklaşık 20 metre üzerine geldiğinde artık gerçek ağırlığı ve hacmi herkes tarafından anlaşılmıştı. Ancak bu onun etrafında düşünebilen insanların aklından geçen son düşünceler olmuştu. neredeyse bir otobüs büyüklüğündeki siyah koni benzeri kütle bütün duyuları çalışmaz hale getiren bir şiddetle patladı. Ortaya çıkarttığı ses dalgaları Tugay'daki herkesi sağır edecek kadar yoğundu. Bombanın düştüğü yerin çevresindeki siperlerde bulunan Türk deniz piyadeleri ortaya çıkan alev yumağının içinde ses bile çıkaramadan sonsuzluğa doğru kanat açtı. Patlamanın basınç etkisi dışında kalan bölgedeki askerlerin çoğu bombanın saçtığı parçacıklar nedeniyle şehit oldu ya da ağır yaralandı. Patlama bölgesindeki siperlerin tamamı çökmüştü. Metrelerce genişliğindeki krater siperlerle ve askerlerin cesetleriyle bütünleşmişti. İhsan Paşa ve çevresindeki subaylar hepsi yerdeydi. Sersemlemiş haldeydiler. Kimse hareket edecek durumda değildi. Bu patlamaya sebep olan silah tek kelimeyle savaş kurallarını ihlaldi. Bunu düşünecek durumda değildi kimse. Patlamanın şiddeti kurtulan askerlerin psikolojisini bozmuş olmalıydı. İhsan Paşa kendisini toparlamaya çalıştı. Gözlerini açtı ve ayağa kalktı. Hiçbir şey göremiyordu. Bomba 700 metre kadar ilerilerine düşmüştü ve saçtığı parçacıklar bulundukları bölgenin yakınındaki pek çok askerin de yaralanmasına neden olmuştu. İhsan Paşa yaralılara yardım edilmesi için etrafındaki askerlere emir verdi. Kimse tam olarak mantıklı hareket edemiyordu. Bu bombanın sadece fiziksel tahrip amaçlı olarak yapılmadığı belliydi. Havada çıkarttığı ses insanı şok ediyor, dikkatini bir tek noktada toplamasına neden oluyor ve patlama anında oluşan şiddetin hedef askerler tarafından tam olarak algılanmasını sağlıyordu. Bu şiddetin tam olarak algılanabilmesi için de hiçbir insanın dayanamayacağı psikolojik çöküntü oluşturuyordu. İhsan Paşa kendisini toparlamak için uğraşıyor ama başarılı olamıyordu. Soğuk terler boşalmıştı, başı dönüyor ve midesi bulanıyordu. Bir an hafızası yerine geldi. Az önce gördüğü siyah noktaları hatırladı. Hemen uçakların geldiği yöne doğru baktı. En aşağı 6 tane siyah nokta görünüyordu. Ve 2 tanesi az önce bombayı atan uçağın yaklaştığı noktaya gelmek üzereydi. Bir megafon bulmalıydı. Eğer burada dururlarsa savaşamadan yok olacaklardı. Bunu anlayınca adrenalin bedenine saldırdı. Gerilen vücudu ok gibi fırladı ve askerlere bağırmaya başladı. ''Dağılın, gidin buradan, gidin.'' Askerler onun ne demek istediğini anlayamıyor gibiydiler. Ellerindeki silahları amaçsızca etrafa doğrultuyorlardı, ancak ateş etmiyorlardı. Eğer ateş etmeye başlasalar birbirlerini vurabilirlerdi. İhsan Paşa'nın gözleri korkuyla açıldı. Az önce yaklaştığını fark ettiği iki uçak yine aynı mesafelerden kara kütleleri bırakmışlardı. İnsanlık dışı bir silahla karşı karşıya olduklarını anladı. Amerikan askerleri atom bombasından sonra ürettikleri en vahşi savaş alanı silahını Türk ordusu üzerinde kullanıyordu. Bu gerçekle yüz yüze kaldığında kanı çekildi. Bir asker olarak siyasetle çok içli dışlı olmuştu ve bu nedenle reel politik mantığı çok ama çok iyi kavramıştı. Amerikan askerleriyle aralarındaki çatışmayı bu açıdan ele aldığı için ne kadar saçmaladığını anladı. Hata yapmıştı. Amerikalılara karşı asker gibi değil politikacı gibi yaklaşmıştı. Birliğinin sıkışmasına göz yummamalıydı. Kendini kötü hissetti. Bir deniz piyade birliğinin başına atanan ilk kara askeri olarak bu onuru koruyamadığını düşündü. Beyninde başlayan sancı artarak bedenine saplanıyordu. Kulakları uğuldamaya başladı birden. Ne olduğunu anlayamadığı bir titreşim başlamıştı yerde. Yer sallanıyor gibi geldi. Artan uğultular kulaklarını doldurdu ve dizleri üstüne düştü. Tam o anda az önceki patlamanın aynısı arka arkaya iki kez meydana geldi. İhsan Paşa dizleri üzerine çöktükten birkaç saniye sonra patlayan bombaların parçaları başının birkaç santim üstünden geçti. Bunu hissetti ama beyni durmuş gibiydi. Dış dünyadan ayrılmış ve kapalı bir odanın içinde olduğunu düşünür hale gelmişti. Etrafta koşuşturan askerler, bağıran yaralıların yüzlerindeki ifade, yerde yatan şehitlerin görüntüsü. Her şey anlamını yitirmiş gibiydi. Ölüme ne kadar da yakın olduğunu düşündü. Kulakları neredeyse tamamen sağır olmuştu. Emrindeki askerlerin de aynı durumda olduğunu düşünüyordu. Şimdiye kadar 3 patlama olmuştu ve bu patlamaların etki çapının Tugay'ın kalan bölümünün sıkıştığı alanın tamamını kapsayacak kadar geniş olduğunu içgüdüsel olarak tahmin edebiliyordu. O anda bir patlama daha oldu. Bu sefer yakınlarda olmalıydı. İhsan Paşa birkaç metre ileriye savruldu. Bedenine saplanan şarapnelleri hissediyordu. Emir ve koruma subaylarını gördü. Az ötesinde kanlar içinde yatıyorlardı. Uzaklardan gelen seslerle irkildi. Kulağı sağır olmasına rağmen bu kadar net sesler duyması nasıl mümkün oluyordu? Uzakta uçakların geldiği yönde şimdi garip ışıklar belirmişti. Ona doğru yaklaşıyorlardı. Bizimkiler geliyor kelimeleri döküldü dudaklarından. Onları görüyordu. Yardımlarına geliyorlardı. Bedenine yayılan sıcaklık içini ısıttı. Her taraf siyah dumanlarla kaplanmıştı. Hiçbir şey görmek mümkün değilken onları görebiliyordu. Artık etrafta ne siper vardı ne de başka bir şey. Tam onu gördüğü anda bir ses duyuldu. Dev bir patlama daha meydana geldi. Patlamanın şiddet ve ölüm dolu dalgaları İhsan Paşa'ya yaklaşamadan o da katılmıştı süvari alaylarına. Nereden gelip nereye gittikleri belirsiz atlılar. Nal sesleriyle toprağı titreten özgürlük savaşçıları. Hiç gitmemişlerdi belki de. Türk ulusunun özgürlüğünü savunmak ölümle sona eren bir görev değildi belli ki. Karşı tepelerin üzerinde sanki bir nükleer bomba denemesini izlemek üzere derin bir biçimde siper alan az sayıdaki Amerikan askeri gördükleri manzara karşısında büyük bir parti veriliyormuşçasına coşkuya kapılmıştı. Hiçbiri askerlik hayatında böyle patlamalarla karşılaşmamıştı. Üstelik bu patlamalar gözlerinin önünde binlerce askerin tam üzerinde gerçekleşiyordu. Birkaç kilometre karelik alan siyah dumanlarla ve alevlerle kaplanmıştı. Hiçbir şekil belirli değildi. Taş toprak birbirine karışmıştı. Ortada hedef falan yoktu. Tam o sırada askerlerin gözüne bir şey takıldı. Garip ışık uzmeleri gökten inip alanın üzerine doğru akmış ve sonrasında süzülerek uzaklaşmıştı. Amerikan askerleri neye uğradıklarını şaşırdılar. Bedenleri titremeye başladı. Sesler duyuyorlardı. Bunun ne olduğunu anlayamadılar. Sanki koca bir atlı ordusu üzerlerine geliyordu. Işık huzmeleri bir anda yön değiştirip askerlerin üzerine doğru gelmeye başladı. Işık huzmelerine eşlik eden nal sesleri hepsini korkutmuştu. Ne yapacaklarını şaşırdıkları için sadece havaya ateş edebildiler. Bir an için gözleri korkunç bir ışık parlamasıyla kör oldu ve sonra tekrar görebildiler. Dizlerinde derman kalmamıştı. Hemen koşarak geri hatlara doğru koşmaya başladılar. Ne olduğunu bilmiyorlardı ama garip bir şeyler olduğuna şüphe yoktu. İnsanüstü şeyler. Kısa bir süre geçtikten sonra M2 Bradley hızlı aracı Türk siperlerine doğru hareket etti. Siperlerin içinden yavaş yavaş merkez noktasına doğru ilerlemeye başladı. O sırada tankın periskopundan görünen manzara askerin dilinin tutulmasına neden olmuştu. Konuşamıyor, sorulara cevap veremiyordu. Midesi bulanan asker periskoptan bakmayı durdurmuştu. Silahın etkisi beklediklerinden çok daha fazlaydı. Çok fazla bomba atılmıştı buraya. Araç bir yerde durdu ve içinden çıkan birkaç asker etrafta yürüyerek canlı kalıp kalmadığını anlamaya çalıştı. Nedense herhangi bir canlının hayatta kalmış olduğuna dair his yoktu içlerinde. Etrafa göz attıktan sonra yüzlerindeki koyu karanlık ifadeyle araçlarına bindiler ve cesetlerin üzerinden geçerek kendi atlarına doğru ilerlemeye başladılar. Aracın telsizinden gelen konuşmalar benzer şeylerin diğer çatışma noktalarında da meydana geldiğini ve çatışmaların birkaç ufak tefek olay dışında tamamen sona erdiğini belirtiyordu. Irak'ın kuzey bölgesinde konuşlanmış bulunan 3 Türk tugayı artık yoktu. Geriye pek az asker kalmıştı ve bu askerlerin nerede olduğunu kimse bilemezdi. Geri dönülmez noktaya gelinmişti artık. Bundan sonra ne olacağını kimse tam olarak kestiremiyordu. 23 Mayıs 2007, saat 19.00, Türkiye. Kuzey Irak'taki katliamın haberi çoktan yurda ulaşmıştı. Tüm dünya Türkiye'den gelecek açıklamayı bekliyordu. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği, çocuğu, tüm Türk ulusu olan biteni öğrenmek için televizyon başına geçmişti. Bazı gruplar çoktan boşaltılmış Amerikan temsilcilikleri çevresinde protesto gösterileri yapıyordu. Yurt dışındaki Türkler arasında bir hareketlenme vardı. Başbakan meclisin merdivenlerinde göründüğünde tüm televizyonlar canlı yayına geçtiler. Sayın yurttaşlarım, hepiniz mutlaka kulaktan kulağa gezen bilgilere bir anlam verme çabasındasınız. Öyle görünüyor ki Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede ve ülkemiz üzerinde hain emellere sahiptir. Bir süredir bilinçli olarak saldırgan bir tavır geliştirmiştir ve nihayet bunu alçakça bir saldırıyla neticelendirmiştir. Irak'ta bulunan 3 tugayımıza yapılan insanlık ve askerlik kuralları dışı saldırılar nedeniyle tugaylarımızın hemen hepsi şehit olmuştur. Tayyip Erdoğan açıklamanın burasında sanki boğazına bir şey takılmış gibi yutkundu, gözleri nemlenmişti. Hislerini saklayamıyor, kendisine gösterilen fotoğrafları hatırlıyor ve beyninde oluşan kareler fırtınalar yaratıyordu içinde. Biz Türk milleti olarak her zaman büyük badireleri def ettik. Sesindeki heyecan tonu artmaya başlamıştı. Arkasında duran hükümet yetkililerinin bazılarının gözlerinde yaşlar görülebiliyordu. Yaşlı gazetecilerden kendini tutamayıp ağlamaya başlayanlar olmuştu. Bu sefer de bu felaketi def edeceğiz. Ordumuz şimdi tam teyakkuzdadır ve hain düşman ordusuna gereken cevabı vermek için hazırlanmaktadır. Bu topraklar nicelerine mezar oldu. Amerikan ordusuna da mezar olacaktır. Sizden ricam her ne olursa olsun... Siren sesleri duyulmaya başladı. Tüm Türkiye'deki merkezlerde hava saldırısı haberi veren sirenler çalıyordu. Konuşmayı takip eden gazetecilerin içinde bir kıpırdanma oldu. Herkes havaya bakmaya başlamıştı. Başbakan ise hiçbir şey olmamış gibi konuşmasına devam etti. Aldığımız haberler Amerikan uçaklarının harekete geçtiği ve ülkemize saldırmak üzere olduğu yönünde. Metin olun ve Allah'ın izinden ayrılmayın. Biz yaşadıkça bu topraklar üzerinde hiçbir düşman askeri sağ kalmayacaktır. Büyük bir hareketlilik oluşmuştu etrafta. Başbakan ellerini kaldırdı ve insanların hafızasına kazınan açıklamayı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye savaşa girmiştir. Amerika Türkiye'yi işgal edebilir ama bizim kolay yutulur bir lokma olmadığımızı anlayacaktır. Açıklamalar sonrasında Başbakanlığın merdivenlerinde tam bir kaos yaşanıyordu. Başbakan zırhlı makam otosuna bindiğinde MİT Müsteşarı Çetin Kutlu'yu koltukta buldu. Hayrola Çetin Bey dedi acı acı gülerek, yoksa ABD'nin Türkiye'ye saldıracağını mı söyleyeceksiniz? Çetin Kutlu büyükelçiyken MİT Müsteşarlığına atanalı fazla olmamıştı. Serzenişinizde haklısınız başbakanım ama biliyorsunuz teşkilatı henüz tam olarak kontrolüm altına almamıştım. Nitekim hasır altı edilen çok önemli bir dosya buldum, buyurun. Başbakan üzerinde çok gizli yazan krem rengi dosyayı elinde tarttı. Nedir bu? Çetin Kutlu içini çekerek... Çok önemli efendim dedi. Lütfen iyice okuyunuz. Başbakan Tayyip Erdoğan dosyayı açıp ilk satırları okuduğunda yüzü kızardı. ABD'nin Türkiye'ye saldıracağına ilişkin bir rapordu bu. Esasında dobra bir insan olarak bilinmesine rağmen çok nadir kontrolünü kaybederdi. Çetin Kutlu onun kendisini nasıl tuttuğunu sıkılı yumruklarında bembeyaz kesilen eklem yerlerinden anlıyordu. Zırhlı makam arabasının içinde gerilimli sessizlik sürüyordu. Başbakan dosyayı bir an kapatıp camlarının ardındaki gökyüzüne baktı. Dosyayı inceleyeceğim Çetin Bey dedi. Sizden ricam bu dosyanın hasır altı edilmesine kim veya kimler sorumluysa bir an önce bulmanız. Çetin Kutlu sadece emredersiniz başbakanım dedi.